Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo mikrofonlarından Gül Sohbetleri programımızın Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bu yeni bölüme hayatımızı çokça etkileyecek ve inşallah başta bana sonra sizlere yeni bir ivme kazandıracak ufuklarla beraber inşallah Zeynep Sultan'ın Peygamber Gülistan'ının Gülistan'ından, gül bahçesinden gül devşirme arzusuyla diyelim efendim. Hayatımıza ışık olsun, nur olsun diyelim. Daha çok şey diyelim. Ama farkındasınız, bazen de insan diyemiyor, diyeceğini diyemiyor. Çünkü öyle bölüme geldik ki, öyle güzel bir yere geldik ki, şimdi ben bakın sesim biraz daha neşeli duruş sergiliyorum. Evet, ablukayı işliyorduk. Müslümanlar boykot içindeydiler. Ablukaya alınmışlardı. Tecrit edilmişlerdi. Ölüm vadisindelerdi. Birçok deyim kullandık buradan. Biz bu vadi içerisinde Zeynep Sultan kısmını görüyorduk. Zeynep Sultan'ın eşiyle beraber abluka içerisinde efendim diğer Müslümanlarla beraber, sevgili Peygamber babacığıyla beraber, anneciğiyle beraber, kardeşlerle beraber Müslümanlar olarak topyekün 3 yılını doldurmuşlardı. Sabır, sabır, sabır. Şunu bir kez daha söyleyeyim. Abluka için, boykot için, tecrit için 4-5 ders yeterli olmayacaktır. Ama biz bir derste burayı geçiştirdik demeyelim de Zeynep Sultan'ın içinde olduğu birkaç sahneyi paylaştık. Oradaki imtihanlar ağır olduğundan o ayrıntılara inemedik. Evet efendim, artık Müslümanlar, nasıl cümle kullanayım şimdi, bitme noktasına gelmişlerdi diyeyim. Bitme. Çünkü 3 sene geçti. Yani o vadide yani bir şey kalmadı, zaten yoktu bir şey. Birkaç ağaç vardı diyelim, yapraklar yendi önce. İnce dalları yendi, kalın dalları yendi, gövdesi yendi, kökleri yendi. Ne ağaç var, ne bir şey var. Yani yiyecek bir şey yok. Ve Müslümanlar, yani bir insan nasıl 3 yıl boyunca öyle bir yerde yaşar, bunu anlamak mümkün değil. Ama bunu yaptılar, bunu başardılar. Müşrikler Müslümanlara göz açtırmıyor. Geçen bölümde kısmen geçmişti. Hac mevsiminde birazcık esnek davranıyorlar. Orayı hızlı geçmiştim zaten ben. Onun dışında Müslümanların ayakta duracağı bir imkanları yok. Herkes her şeyi feda etmiş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Ebu Las bin Rebi, Hazreti Hatice annemiz, mal, mülk, Adraman bin Avf keza. Yani nereli var yok harcamışlar, sıfırlamışlar. 3 sene doldurmuş. Ve bir gün herkesin açlıkta sınırı açtıkları bir gün. Artık ölümle burun burunalar. O yüzden ölüm vadisi diyoruz. Resulullah Aleyhisselam amcası Ebu Talib'e döndü. Evet. Amcası Ebu Talib'e döndü. Ve o da bitti tabii, bitkin bir ses tonuyla. Allah buyurdu. Müşriklerin Kabe'ye astıkları o boykot sayfasına bir kurt musallat etti. O da oradaki onların yazdığı, astığı sayfayı yiyip bitirdi. Bütün yazıları yiyip bitirmiştir. Sadece Bismikallahümme kısmı kalmıştır. Allah'ın adıyla. Şimdi amcaya bunu söyleyin aleyhisselam. Etrafında bir sürü de sahabe-i kiram. Herkesin yanında bunu söylüyor. Herkes de büyük bir neşe. Çünkü bu aynı zamanda ablukanın Allah tarafından bitirildiğine işarettir. Çünkü hiç kimsenin müdahale edemeyeceği bir yerde bir belge yok ediliyor. Hemen Ebu Talip kalkıp işte seslenerek görüşmek için izin istiyorum diyor. Birkaç kişiyle beraber kendisine izin veriliyor ve Kabe'nin yanına gidiyor. Tabi yaklaştırmıyorlar fazla Kabe'ye. Diyor ki benim yeğenim, inansanız da inanmasanız da benim yeğenim sevgili Muhammed'im aleyhissalatu vesselam bir haber gönderdi. Bir olay ifade ediyor size. O diyor ki sizin yazıp da astığınız ve bizi ölüme mahkum ettiğiniz belge yok edilmiştir. Bir ağaç kurdu, böcek bunu yemiştir. Orada sadece Bismikallahümme kısmı kalmıştır. Nasıl kahkaha atıyorlar, pis pis gülüyorlar. Nasıl pis pis gülüyorlar. Ha diyorlar, şimdi yakaladık. Açığını yakaladık. Hiç yalan söylemiyor ya, şaka da olsa. Eşin nereden bilecek? Bu belge Kabe'nin orasında asıl içeride. Bunlar ölüm vadisindeler. Oraya inip gömmeleri mümkün değil. Ha tamam diyorlar. Eğer gerçekten dediği çıkarsa serbestsiniz. Çıkmazsa artık onun yalancı olduğunu tüm dünyaya yayacağız. Razı mısın Ebu Talip? Razıyım diyor. Benim yeğenim asla yalan söylemez. Müşrikler büyük bir sevinçle etrafa haber uçuruyorlar. Efendim kendileri gibi nasipsizleri toplayıp Kabe'nin yanına gidiyorlar. Akıllarınca Resulullah Aleyhisselam'ın dediğini yalana çıkarıp papucunu dama atacaklar. Şeytanın uşakları şeytana kul köle olarak akıllarını da ona teslim etmişlerdi. Ama bu onlara pahalıya mal olacak. Kabe'nin yanına vardılar, açtılar, içeri girdiler. Sayfayı eline aldı Ebu Cehil. Ama dedi bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Şimdi Ebu Talip'ten bu yana bu belgeyi nasıl gördü bu adam? Bu nasıl olur? Bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Herkes şaşkın. Gerçekten ölüm sayfasının bir ağaç kurdu tarafından yendiğini, üstelik sadece Bismikallahümme Allah'ın adıyla kısmının kaldığını gördüler. Bu nasıl olur? Bu kabus diyor. Bu olmaz böyle bir şey. Şimdi herkesi oraya toplamışlardı. Herkes gördü manzarayı. Ne cevap verecekler? Bir türlü anlayamadıkları şeyi nasıl anlatacaklar şimdi? İyice çıkmaza girince tekrar her zaman yaptıklarına yöneldiler. Sihir tabii, sihir. Bu da bir sihir. Böyle diyerek yükselmeye yönelmeye çalışanları da çekip almışlardı aşağı. Evet, basit bir ağaç kurdu bitirmişti işi. Müslüman inandım dediği değerler üzerinde istikrarlı olursa eninde sonunda zafere ererdi. Bu Allah'ın kanunudur. Fakat çalışıp çabalayacak, elinden gelen her şeyi yapacak, bu arada başına gelenlere de sızlanmadan sabredecek. sızlanmadan. İlahi kanun böyleydi. İşte burada da yine böyle olmuştu. Ve basit bir ağaç kurdu, bitirmişti işi. Böylece abluka sona ermiş oldu. Peki aklınıza şu gelebilir. Doğrusu benim de geliyor. Bu ağaç kurdu şimdiye kadar neredeydi diye akla gelebilir. Bunun cevabı yoktur. Bunu bilemiyoruz biz. Allah-u Teala her şeyi görüyor. Her şeye kadirdir. Habibullah dediği, Nebiyullah dediği, Resulullah dediği sallallahu aleyhi ve sellem onların başlarında ve toptan yok olmayla karşı karşıya kalmışlar. İmtihanın, sınavın en ağırını yaşamışlar, yaşıyorlar. Allah-u Teala demek peygamberiyle beraber o seçkin topluluğun sınavından nasıl başarıyla çıktıklarını görmüş olduk. Evet, 3 yıl süren ölüm vadisindeki hayat Müslümanların zaferiyle sona ermişti işte. İnanan insan inancıyla biraz daha yükselmiş, inanmayanlar da inkarı ile alabildiğine alçalmışlardı. Bu o zaman böyleydi. Bugün de böyledir ve hep bu böyle yürüyüp gidecek. Tabi Ebu Talip amca gidiyor, orada görüşüyor onları. Buraya atlamayalım. Abluka bitirdik ama şimdi herkes heyecanla sonucu bekliyor. Sonuç ne olacak? Çünkü Müslümanların müşriklere güvenleri yok. Yani her ne kadar sayfa olmasa bile bunlar bunu yapacaklar. Ama birçok insan toplandığı için, hadiseyi gördükleri için büyük bir sevinçle Ebu Talip amca ve etrafındakiler geriye dönüyorlar. Bu iş burada bitmiştir. Artık evlerimize döneceğiz deyince büyük bir sevinçle herkes evlerine dönmek üzere toparlanmaya başlıyorlar. Biz o toparlanmada hangi tarafa bakarsak bir trajedi görürüz, bir drama görürüz. Ben sadece sizlerle Zeynep Sultan'ı paylaşıyorum ya, oraya bakıyoruz. Sevincinden ağlıyor ama kalkacak hali kalmamış artık, bitmiş. Ebu'l-Asmer Rebi'nin desteğiyle ikisi de aynı durumda. Yani iki kişi bir kişi oluyorlar, öyle söyleyeyim. İki kişi bir kişi oluyorlar. Birbirine destekle beraber elde avuçta ne varsa evlerine dönmeye çalışıyorlar. Evet, 3 yıl süren ölüm vadisindeki zoraki hayat sona ermişti. Sağ solu yıkılmış, büyük bir kısmı yağmalanmış, soyup soğana çevrilmiş, harabe haline gelmiş evlerine dönmüşlerdi Müslümanlar. Evet, 3 yıl bir ev, sahipsiz. Efendim, ben şimdi işte 3 yıl boyunca gurbete gidiyorum, şu kapıları kilitleyeyim falan, yok, attılar dışarıya hepsini. Her taraf berbat vaziyette. Hiçbir tedbir alınamadı ve evler maalesef yani neredeyse hiçbir şey kalmamış evlerde. Buna rağmen değil mi ki bir eve başlarını attılar. Evet, abluka sona erdi. İslam'ın doğuşundan bu yana tam 10 sene geçmişti. Bu 10 yıl içerisinde neler görüp neler yaşamışlardı insanlar. Her türlü imtihandan en ağır bir şekilde geçmişler. Birini üstün başarıyla bitirirken diğeriyle karşı karşıya kalmışlar. Dolayısıyla her imtihandan en üst başarıyla mezun olmuşlardı diyeyim ben. Geçmişlerdi diyeyim. Evet. Zeynep Sultan'a bakıyoruz tabii ki biz. Kocasıyla beraber evine dönmüştü. Kocasına daha bir güzel davranmış, daha bir gönlüne girmiş, daha bir gönlüne almıştı. Dua iklimine öyle bir yelken açmıştı ki durup dinlenmeden onun da imana gelip Müslüman olması için dua edip duruyordu. Fakat çok iyi davranmanın başında kocasında başka bir gelişme yoktu. Yani ölüm vadisinde bile yanında yer almışken hala iman noktasında yanında yer alamamıştı Ebu Ebu'l-As bin Rebi. Yani bütün sılık, sıkıntıyı, çileyi, açlığı, yokluğu beraber yaşamışlar. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar sevgili eşiyle paylaşan adam, iman noktasında hala müşrik saflarındaydı. Dua ediyordu Zeynep. Zeynep Sultan dua, dua, dua. Kocasının da imana gelmesi için sürekli dua ediyordu. Fırsat buldukça bizzat tebliğ de ediyordu. Ama be adam yahu, yeter artık ya. Ne anlıyorsun şu puttan? İman et gibi, gönlünü rencide edici değil. Senin gibi bir adam. Senin gibi bir adam. Ben anlayamıyorum. Yani senin gibi birisi hala müşrik saflarından nasıl yer alır, ben anlayamıyorum. Senin gibi bir adam. Hep böyle bu tarz girerdi. Onu kırmamaya azami dikkat gösteriyordu. Nazenin bir gül gibi hareket ediyordu. Ebu'l-As bin Rebi de ondan aşağı kalmıyor tabii. Her hareketine bir üstüyle cevap vermeye çalışıyordu. Her hareketine bir üstüyle cevap vermeye çalışıyordu. Gönlünü sürekli alevlendiriyordu sultanım. Nasip diyordu Zeynep Sultan. Nasip. Nasibi varsa Müslüman olacak. Er geç İslam'a girecektir. Nasip. Nasip et ya Rabbi. Bu duygu ve düşüncelerle hayat öylesine yürüyüp gidiyordu. Hazreti Rukiye çok mutluydu. Kocası Hazreti Osman sahabenin ileri gelenlerinden birisiydi. Bütün varını yoğunu Müslümanlar kardeşleri için harcamıştı. Harcamaya da devam ediyordu. Eşine çok iyi muamele ediyordu. Öyle ki böylesine anlaşan uyumlu bir çift görmek çok zordu. Hazreti Rukiye'nin Hazreti Zeynep'ten tek farkı nedir o? Zeynep'in kocasının İslam'a girmemiş olmasıydı. Bunun dışında o da çok mutlu. Kocasıyla çok iyi anlaşıyorlar. Ablasının bir hüznünü gören Hazreti Rukiye, Ebu'l-As'ın da imana gelmesi için dua edip duruyordu. Yani aradaki fark bu. İkisi de çok mutlular. Kocaları çok iyi. Hanımlar da iyi eşler için. Ancak Hazreti Rukiye ile Hazreti Zeynep Sultan arasındaki fark bu. O yüzden bu farkı, bu bir farkı, tek fark. Bunu gören Hazreti Rukiye de ablası için çok dua ediyordu. Eniştesinin imana gelmesi noktasında. Ummu Gülsüm ile Hazreti Fatıma'ya bakıyoruz diğer kardeşler. Bunlar da anne babalarıyla beraber mutlu hayatın o mutlu yarınlarına koşuşturup duruyorlardı. Her işte sevgili annelerine yardımcı olmaya çalışıyorlar, hayatı paylaşıyorlar. Bazen de onun bütün işlerini yapıp bitirerek annelerine sık sık sürprizler de yapıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam hem bizzat yaşayarak hem de anlatarak bütün gücüyle tebliğini yapıyor, İslam halkasına sürekli yeni simalar ekleniyordu. Onun bu tebliğine ailesi ve kızları da bütün güçleriyle katılıyor, gelen ilahi mesajı önce kendileri uyguluyor, sonra da tebliğ ediyorlardı. İşte kendileri uyguluyor, tebliğ ediyorlar ifadesi gelince Zeynep Sultan yine öne çıkıyor. Çünkü imanın bütün gereklerini öğrenip hayatına geçiriyor. Eşiyle paylaşırken de eşinin sadece iman noktasındaki eksikliğini görüyor. Hüznü zaman zaman dayanılmaz hal alıyor. Ve öyle olunca da dua, dua, dua, hep duaya sarılıyordu. Evet efendim, gerçekten çok büyük bir sınavdan geçmişlerdi. Her şey artık yoluna girmiş gibi görünüyordu. Ancak Ebu Talip amca birden hastalandı. Üstelik hızla ağırlaşmaya başladı. Öyle ki ölüm döşeğine bile düştü. Resulullah Aleyhisselam ve bütün Müslümanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak Ebu Talip'in ölüm yolculuğuna çıktığını anlıyorlardı. Özellikle de Resulullah Aleyhisselam bu fedakar ve vefalı amcasının İslam'a girip Müslüman olmasını çok istiyordu. Bütün gücüyle onu ahiret alemine Müslüman olarak yolcu etmek istiyordu. Ancak son nefesine kadar aleyhisselam kırmadan, incitmeden İslam'la gitsin, imanla gitsin diye çalışırken müşrikler de hiç boş bırakmadılar. Atalarının dininden dönmeyesin ha vesaireyle buna engel oldular. İman nasip işidir. Evet, nasip olmayınca olmuyor. Yeğenin peygamber de olsa, evladın peygamber de olsa, babam peygamber de olsa değişmiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bütün çabalarına rağmen ilahi takdir neticesi sevgili amcası İslam ile şereflenmeden göçüp gidiverdi bu dünyadan. Böylesine bir ölüme, başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere bütün Müslümanlar çok ama çok üzüldüler. Ama ilahi takdirin önüne kimse geçemezdi. Azılı müşriklere karşı Resulullah Aleyhisselam'a siper olan bu büyük amca vefat edince müşrikler öylesine ağır hakaret ve işkencelere başlamışlardı ki bunu hiçbir kelimeyle ifade etmek mümkündü. Kelime daha doğrusu bulamıyoruz buraya. Diğer amcalar var. Abbas amca var, Hamza amca var. Bunlar elbette kol kanat geriyorlar. Ama her birinin yeri ayrı ayrıydı. Ebu Leheb de amcaydı ama ne yapıyordu? Diğer tarafta alabildiğini baskı yapıyordu. Her biri ayrı ayrıydı. Evet. Daha 3 gün bile geçmemiş. Bu imansız gittiği için de bak siz de ben de üzüldük, hepimiz üzüldük. Ebu Talib imansız gitti. Ama Hazreti Hatice'nin de yatağa düştü. O da hastalandı. 65 yaşını doldurmuş hanımlar ve anneler sultanı. Daha 3 gün olmamış Ebu Talib'in vefatı üzerine. Hazreti Hatice öyle bir ağırlaştı ki bir anda. İslam'ın doğuşundan bu yana her şeyiyle Resulullah Aleyhisselam'ın bir numaralı destekçisi, yardımcısı, paylaşımcısı olan Hazreti Hatice radıyallahu anh yatağa düşmüştü. Resulullah Aleyhisselam Hatice annemizin etrafında dört dönüyor fakat elinden bir şey gelmiyordu. Kader ağını ilmik ilmik örüyor artık. Allah'ın takdiri neyse tecelli o olacak. Hazreti Hatice anne ahiret alemine davet için ölüm meleği hazır bekliyor. Bütün bunları görüp yaşayan Resulullah Aleyhisselam sevgili kızlarının daha fazla yıpranmamaları için adeta olağanüstü çaba sarf ediyor. Onları bilinip inanılan gerçeğe hazırlıyordu. Onlar gülün gülleriydi. Dört nadide gül, gülistan, nübüvvet bahçesinin gonca gülleriydi onlar. Acı ve ıstırabın pençesine düşmüşlerdi. Buna rağmen onlar da bütün güçleriyle sabır göstererek sevgili babalarını üzmemeye çalışıyorlardı. Sevgili annelerinin yavaş yavaş bitip tükendiğini de görüyorlar. Hıçkırıklar boğazlarında düğümleniyordu. Bütün aile dayanılmaz bir acıya dayanmaya hazırlanıyor. Bütün aile. Peygamber Aleyhisselam, sevgili kızlar, akrabalar vesaire. Hatice anne, hanımların en güzeli, hanımlar hanımı, hanımlar sultanı. Hazreti Hatice anne, ölüm döşeğinde düşmüştü işte. Peygamberimiz Aleyhisselam, sonsuz bir kederle, sevgili eşinin başucundan bir saniye bile ayrılmıyor. Her şeyiyle, her şeyine destek olan, her şeyiyle, her şeyini paylaşan bu mübarek hanımı ebedi aleme güzel bir yolculukla yolcu etmek için olağanüstü bir gayret gösteriyordu. Sevgili kızlar da aynı şekilde hizmette kusur etmiyorlardı. Özellikle en büyükleri olduğu için Zeynep Sultan'a burada büyük iş düşüyordu. annesinin kızı annesini yolcu etmeye hazırlanıyordu. Annesinin kızı annesini yolcu etmeye hazırlanıyordu. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim efendim. Ama lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim. Hazreti Zeynep Sultan'ın 10. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle, arzusuyla, duasıyla efendim. Kısa aramızdan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki bu sunumun en hüzünlü kısmındayız. Zaten anlaşılıyor sesimizden, soluğumuzdan anlaşılıyor. Hazreti Hatice anne hasta, gitti gidecek. Peygamber Aleyhisselam başta olmak üzere bütün aile onun yanındalar. Ve az önce ifade etmeye çalıştığım ve sürekli de kullandığım gibi annesinin kızı olan Zeynep Sultan çok büyük bir yük alarak, çok ciddi bir sorumluluğu üstlenerek evin en büyük kızı olması itibariyle bir yandan sevgili anneciğini ahiret alemine, ebedi aleme, sonsuzluk alemine en güzel bir şekilde yolcu etmenin çabasında, bir yandan dayanılmaza dayanmak için çile dikenliğinden gül devşirme çabasında, bir yandan anasının kızı olduğunu ispatlarcasına bir duruş sergilemekteydi. İşte bu nübüvvet bahçesinin gonca gülleri sevgili annelerinin başucundan sevgili babalarıyla beraber paylaşılması gerekeni paylaşılabildiği kadarıyla paylaşmaya çalışıyorlardı. Anneler sultanına, sultanlara mahsus bir şekilde hizmet ediyorlardı. Ama 65 yaşını doldurmuş olan İslam'ın bu bir numaralı Müslümanı dünyaya veda etmek üzereydi. Evet, tevhid ile başlamıştı, tevhidle gitti. Şehadetle başlamıştı, şehadetle gitti. Kelime-i şehadet ile verilen son nefes ile beraber ebediliğe kanat çırpan hanımlar sultanı bütün evi değil, bütün Müslümanları değil, sadece Mekke'yi değil, asırlar sonrasındaki her Müslümanı bile hüzne boğmuştu. Evet. Çünkü o hanımlar sultanıydı. Çünkü o anneler sultanıydı. Çünkü o Resulullah Aleyhisselam'ın her yönden her şeyini kuşatan her şeyiydi. Çünkü o inandım diyen her Müslümanın öz annesinden önce annesi. Evet. Hazreti Zeynep yetim kalmıştı. Hazreti Rukiye yetim kalmıştı. Hazreti Ümmü Gülsüm yetim kalmıştı. Hazreti Fatıma-i Zehra yetim kalmıştı. Onlar mı sadece? Bütün Müslümanlar yetim kalmışlardı. Çünkü sevgili annelerini kaybetmişlerdi. Hazreti Hatice anne radıyallahu anha ahiret alemine göçmüştü artık. Müslümanlar bu anlamda annesiz kalmışlardı. Müslüman kütüğünde bir numaralı Müslüman hanım olarak kayıtlı olan Hazreti Hatice radıyallahu anha yaşantısı ile, konuşması ile, kıyafeti ile, her şeyiyle bir misyon oluşturmuştu. Hatice Sultan misyonu diye anılacak olan bir inkılap gerçekleştirmişti. Gerek kadın olarak, gerek eş olarak, gerek anne olarak, gerek kayınvalide olarak, gerek nine olarak, gerek teyze olarak, gerek komşu olarak, olması gerektiği kadar olmuş, bütün dünya Müslümanları için numune-i imtisal, yani en güzel örnek olarak İslam tarihine altın satırlarla adını yazdırmıştı. Evet. Annenin vefatı elbette ki başka bir şeye benzemez. Ve bu anne Hazreti Hatice olursa o daha da cali bir dikkattir. Tabii ev, nasıl söyleyeyim, eve bomba düşmüş diyemeyeceğim. Bir acı, bir dayanılması zor durum ki insan ifade bile edemiyor, konuşamıyor. Yani bir şey söylemeye kelimeyi, cümleyi bulamıyor. Böyle bir durum yaşıyoruz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Evet efendim, Hazreti Hatice vefatıyla gerçekten hane, nasıl derler, yıkıldı derler, yıkıldı işte, kadın sonuçta gidiyor. Zeynep Sultan'ın burada hem kendisine, hem kardeşlerine, hem sevgili babasına karşı bir duruşu görürsünüz. Bir insanın kendisine karşı duruşu nasıl olur? Bir insan nasıl kendi kendisi olur? Nasıl annesinin kızı olduğunu işte orada ortaya koyar. Ağlıyor tabii. Irmaklar, nehirler çağlıyor mübarek gözlerinden ama efendim peygamber babasının hüznünü gördükçe ikiye katlanıyor ağlaması. Sevgili kardeşlerini gördükçe ikiye katlanıyor ağlaması. Ve bir büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyor. Büyük ama çok büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyor Zeynep Sultan radıyallahu anh. İşte vefat eden bir anne için ev içerisinde neler yapılıyorsa gelen akrabalarla beraber hanımlar arasında bunlar yapılıyor. Hatice anne ebedi yolculuğa hazırlanıyor ve peygamber evinden bütün gönüllere taşınırcasına o zamanki adı Hacun kabristanı olan şimdiki adı Makber-i Mualla'ya taşınıyor. Defni, efendim cenaze töreni, bunları anlatamıyorum. Bunu bu kadar kaldıramıyor içim. Bağışlayın beni. Ama sonuçta Hacun kabristanında bir mezar daha oluşuyor. Yani nasıl diyeyim, ev Hacun kabristanına taşınmış oluyor. Yani nasıl diyeyim, evin bir odası orada olmuş oluyor. Yani nasıl diyeyim, anne Hacun'da, diğerleri evde. Peygamber aleyhisselam başta olmak üzere sevgili kızlar ve Zeynep Sultan, bütün Müslümanlar büyük bir hüzünle baktılar mübarek kabri şerife. Evet, orası artık hanımlar sultanının emsalsiz sarayıydı. Saray. Hatice annemizin sarayı, köşkü, villası. O şu dünyada öyle güzel bir hayat yaşamış. Nasıl Müslüman olunur? Sözlerle değil, bütün hayatıyla koymuştu ki toprak bile onu özlemiş. Kabir bile onu özlemiş. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Saray. Onun evi orasıydı artık. Resulullah Aleyhisselam 25 yıl beraber yaşadı ve her şeyini büyük bir incelikle paylaşan sevgili eşinin kabrine hüzünle bakarken 10-15 yıl öncesi geldi gözlerinin önüne. İlk vahiy geldiğinden bu yana nasıl da Hatice anne hep vahyin içindedir. Aynısına bakıyoruz Zeynep Sultan'a, o da öyledir. Ve orada annem der, Hatice annem, sen İslam'ın bir numarasısın. Sen bizim annemizsin. Peygamber babamın ruhusun. Eşisin. Her şeysin. Hani hatırlayalım? Hatice anne, Hatice anne ablukadan çıktıktan sonra ben oraya girmedim. O Hatice anne kısmı. Bu olayı daha sonra Zeynep Sultan'a olay anlatılacak. Zeynep Sultan hayatı boyunca bu hadiseyi anlatacak. E şimdi o yüzden buraya ayırdım bunu. Zeynep Sultan hıçkırıklarını içine gömmeye çalışarak ama gözyaşlarına alabildiğine yol vererek olayı anlatıyor. Hacun kabristanında etrafındakilere. Peygamber babam Hira Nur Dağı'nda. Ablukadan çıkmışız. Annem yaşlanmış 65'ini bulmuş. Peygamber babam onca sıkıntıya rağmen, eziyetlere rağmen ve daha ablukadan yeni çıkmışız. Biraz dinlenelim, kendimize gelelim, toplayalım kendimizi demek yerine İslam'ın yayılması için, insanların kurtuluşu için alabildiğine yine hizmetlerini, faaliyetlerini yürütürken müşrikler tarafından saldırıya uğradı benim peygamber babam. Öyle ki eve dönecekti. Benim babam ne kadar üzülse, sıkıntı çekse, annemle göz göze geldiğinde, el ele tutuştuğunda her şeyi ile rahatlardı. Anam onu rahatlatırdı. Anam sultan. Babam eve giremeyince Hira Nur Dağı'na yöneldi. İşte biz dışarıda ne olduğunu bilmiyorduk ama annemizin evde yaşını başını almış bir hanımın yani böyle bir sıkıntılar çektiğini hisseder gibiydik. Ve hemen dedi bana hazırlayın bir şeyler babanıza yemek götüreceğim dedi annem. Dedik anacığım olur mu? Bu sıcakta müşriklerin bu saldırısında nasıl olur? Biz götürürüz. Evet çocuklar babanızın yemeğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Tabii onu götürürsünüz. Seve seve götürürsünüz. Ben inanıyorum, görüyorum bunu ama babanızın yemekten ve sudan önce Hatice'ye ihtiyacı var. Hatice benim. Ona beni ben götürürüm. Madem ben beni götüreceğim yemek de götüreyim. Annem aldı gitmişti. O sıcakta. Ta Hire'ye kadar yürümüş. Yetmemiş yukarı tırmamış. Ta tepeye çıkınca. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy meleği peygamber babama geliyor. Ya Resulallah. Ya Resulallah. İşte şu sana doğru gelen Hatice'dir. Anacığımı gösteriyor. İşte şu Hatice sana geliyor. Hatice'dir. Yanında da içinde yemek bulunan bir kap vardır. Yanına geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Yani Arapça aslıyla fakra aleyhe selam min rabbiha ve minni. Fakra aleyhe selam min rabbiha ve minni. Ona Rabbimden ve benden selam söyle. Allah beni gönderdi, ona selam gönderdi. Cennette inciden yapılmış bir sarayın kendisine verileceğini müjdele ona. Ki o sarayın içerisinde ne gürültü var, ne patırtı var, ne zorluk, ne sıkıntı, ne çalışma, ne çabalama. Orası huzur yeridir. Tabii sonrasını konuşamadı, ağladı. Evet annem dedi. Sen şimdi inciden yapılmış bir saraya gidiyorsun. O sarayın ön şubesi kabir. O da Allah'ın Resulullah babamıza bildirmesiyle cennet bahçelerinden bir bahçe. Ya da Allah muhafaza cehennem çukurlarından bir çukur. Ey annem sen İslam'ın bir numaralı Müslümanı. Sen Resulullah babamın can yoldaşı. Sen şimdi cennet bahçelerinden bir bahçe içerisinde asıl varacağın inciden yakuttan yapılmış Küşkü saraya varacağın günü bekleyeceksin. Evet. Böyle ağladı, ağladı. Ağlattı Fatıma. Sultan dayanamadı ve dedi ki, biz şimdi annesiz kaldık. Biz şimdi annesiz kaldık. Evet. Şimdi öyle hıçkırınca Zeynep Sultan yutkunmuş, nefesi tıkanmış. Peygamber baba sevgili kızını bağrına basmış. Bakıyoruz Fatıma Sultan'a, o günlerde kaç yaşında olur? Şimdi hatırlayın. Vahiy geldiğinde Fatıma Sultan 4-5 yaşlarındaydı. 4-5. Vahiy geldiğinde 4-5 yaşlarında. 10 sene olmuş. 14-15 demektir bu. Evet. Yetişkin yani. Kocaman kız anlamına geliyor. Evet. Hazreti Zeynep, yani Zeynep Sultan, babacığından çekip aldı kız kardeşini, bağrına bastı. Ben annem kızıyım. Ey babam kızı, ben annem kızıyım, bilmez misin? Senin annem bundan sonra benim yavrum. Senin annem bundan sonra benim, ey babam kızı. Burayı iyi anlayalım. Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya babasının kızı denir. Hazreti Zeynep'e annesinin kızı denir. Ve şimdi babalarının yanında bunu konuşurlar. Ey babam kızı, ben annem kızıyım. Dolayısıyla artık annen benim. O da ey annem kızı, ey annem kızı, ey annem kızı der. Sonra ablam der, annem der. Yani nasıl diyeyim işte. En sevdiklerini kaybetmişler. Ve seviyeli insanların konuşmaları, ağlamaları, tesellileri başka bir seviye. Seviyeli insanların konuşmaları, ağlamaları, her şeyi başka. Böyle bir güzelliği en güzel bir şekilde sergileyen güzel insanlar. Evet efendim. Burada izin verirseniz bir güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Samimiyetinize istinaden bir güzelliği paylaşmak istiyorum. Allah-u Teala'ya hamdolsun ki birkaç umre nasip oldu bize de. O güzel yerleri biz de gördük. Annemize biz de gittik. Ve şu anda sizlerle paylaşmaya çalıştığım sahneleri biz de yaşadık. İşte o sahneyi örnek vermek istiyorum. İlk gittiğimizde umreye. Yaz mevsimi ve çok sıcak. İşte uzun yoldan gelmişiz. Umre vazifemizi yaptık. Efendim, işte 2 gün bir boşluk bırakıldı. 2 gün. İşte Beytullah'la doyalım, doyuşalım diye. Ondan sonra ziyaretler yapacağız. Fakat benim hep içimde şu sahneleri yazıyorum, anlatıyorum, paylaşıyorum her yerde. Mekke-i Mükerreme'deyiz. Mekke'de en büyük zat Hazreti Hatice Anne. Ona gitmemiz gerekiyor. Ben şimdi eski adının Hacun Kabristanı, yeni adının Makber-i Mualle olduğunu biliyorum. O zamanlar gittiğimizde bu kadar fazla plan, kroku, harita yoktu. Ne nerede fazla bilmiyorduk. Ama yani Hatice annemizin metfun bulunduğu mezarlığın Harem-i Şerif'e fazla uzak olmadığını biliyorum. Bilgi olarak biliyorum. İslam tarihçisiyim sonuçta. Bilgi olarak biliyorum ama yerini bilemiyorum. İşte vazifemizi yaptıktan sonra ihramlı halimiz, yani normalde ihramdan çıkmayı hak etmişiz, bitmiş umre. Sıcak da bastırmış vaziyette. Ben o durumda Hatice annemize gitmek istiyorum. Bizi başımızda bulunan kardeşimize, hoca arkadaşımıza rica ettim. Ya sen deli misin diyor, bu sıcakta oraya gidilir mi? Hele bir otele geçelim, umre yaptık, bir İhram'dan çıkalım, bir kendimize gelelim, kaç gündür uykusuzuz, bir uykumuzu alalım. Ondan sonra bir de Harem-i Şerif'e gider gelirsiniz, etrafı öğrenirsiniz, inşallah ziyaretleri yapacağız dediler, ayrıldılar. Ben otele gidemedim. Otel zaten yakındı, yürüme mesafesindeydi, arabalara gerek yoktu. Ben dedim anneme gideyim. Şimdi tahmin ediyordum yani ne tarafta olduğunu, planlardan yani bulabildiğim kadarla. O zamanlar demiştim ya fazla planlar yoktu. Netice ayrıntıya girmeyeyim ama çünkü zaman oraya fazla harcamak istemiyorum. Ben o halimle Makber-i Muallayı buldum. İçeri girdim. Ancak hangi kabir kime ait bir levha yok. Kimseye soramıyorum. Koskoca Makber-i Mualla. Ortasından biliyorsunuz yol geçiyor. İki halin, parça halinde. Nereden geçiliyor? Öyle bir şey bilmiyorsunuz. Ha demek arayan bulur. Ben buldum. Gittim annemi buldum. Evet efendim annemi buldum. Ayrıntıya girmiyorum. Anneyi bulacağız. Anneyi bileceğiz. Annemi buldum. Bu hadisleri orada okudum. Fekra aleyhisselam min rabbiha ve minni. Hey dedim. Allah'ım kendisine selam gönderdiği annem. Cennete müjdelediği annem. Ben geldim. Tabi daha sonra vardık otelimize. İran'ımızdan çıktık. Üst başımızı giyindik. Malum işte her vakitte Mescid-i Haram'dayız. Ancak ben doyamadım. Birkaç kez üst üste gittim Hatice annemizin yanına. Öyle ki biraz da gençlerin dikkatini çekmiş. Ya hocam diyorlar sen boyuna kayboluyorsun namazdan çıkınca şu tarafa doğru gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne kadar sakladımsa demek istemedim. Çünkü hep beraber gidilecek. Yani beraber kafile halinde ziyaretler yapılacak. Kafile bozulmasını istiyordum. Yine bir gün çıktım öğle namazıydı. Namazı kıldık. İşte Merve tarafından çıktım ben. Aleyhisselam'ın mahallesi sağ tarafında. Aradan yürüyerek gidiyorum ileri doğru. Arkamdan 5-6 genç beni takip etmişler. Bu hoca nereye gidiyor? Yetiştiler. Hocam nereye? Şöyle gidiyorum dedim. Bizim otel burada değil. Bu tarafa niye gidiyorsun? Ya şöyle bir işim var gidiyorum. Ya hocam her böyle namazdan sonra çarşıya, dükkana, pazara nereye gidiyorsun? Nereye bakıyorsun? Biz de bakalım. Oysa çarşıyı, pazara, dükkanı bilmiyorum ben. Nereye gidiyorsun diyorlar. Çok ısrar edince anneme gidiyorum dedim. Anneme gidiyorum. Hocam anneniz burada mı sizin? Evet, benim annem burada. Allah Allah, bilmiyorduk. Öğrendiniz. Benim annem burada. Müsaitse biz de gelelim, duasını alalım, çayını içelim. Olur. Annem hep müsaittir. Evlatlarını bekliyor. Buyurun. Allah Allah. Demek annem burada ha. Subhanallah falan. Anneme dediler espriyi. Benimle beraber geliyorlar. Anneme gidiyorum. Onlar da anneme geliyorlar. Vardık Makber-i Mualla. Hocam burası mezarlık. Ha, annem burada bu mahallede oturuyor. Allah Allah. Hala anneme dediler. Mezarlığa girdik. Ta içeri geçtik. Vardık gittik. Onlar bakıyorlar sağa sola. Yani mesela herhalde içinden birden geçeceğiz. Şu evdir, şu evdir, şu evdir diye bakıyorlar. Biz Hazreti Hatice annemizin yanına vardık. Es-salatu ve-selamu aleyki ya seyyidetena ya ummi ya Hadicetel Kubra dedim. Hocam annem deyince nasıl anlamadık dediler. Nasıl anlamadık? Evet kardeşler. Annem Allahu Teala Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafında Estağfirullah En-nebiyyü evlâ bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum diyor. Onun hanımları da annelerinizdir. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Annem ya hocam nasıl buldun? Uzak falan diyorlardı. Hiçbir ana evladına uzak değildir. Yeter ki hiçbir evlat anaya uzak olmasın. Evet, noktayı böyle koyayım mı? Hiçbir ana evladına uzak değildir. Yeter ki hiçbir evlat anneye uzak olmasın. Evet efendim. Hatice anne radıyallahu anha, Zeynep Sultan'ın annesi, bizim de annemiz. Evet, güzel bir yerdeyiz ama fark ettiğiniz gibi süremiz doldu. İnşallah kalan bölümleri daha sonra paylaşmak arzusuyla ben bu mikrofonlardan hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.